bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Schopenhauer tedavisi, bugünü yaşama arzusu, Arvin Yalom. Kabalcı Yayınları 1. basım Mart 2005. Türkçe'ye çeviren Zeliha İyidoğan Babayiğit. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mart 2006. Okuyan Güzin Arar. Beni arkadaşlıklarıyla onurlandıran, hayatın önlenemez eksikliklerini ve kayıplarını benimle paylaşan, bana bilgelikleriyle ve aklın hayatına olan bağlılıklarıyla güç veren eski dostlarıma Robert Berger, Murray Balmes, Martel Bryant, Murray Balmes, Dick Finn Floschdahl, Joseph Frank, Van Harvey, Julius Kaplan, Herbert Kotz, Morton Lieberman, Walter Scholl, Saul Spiro ve Larry Zaroff. Teşekkür. Bu kitabın uzun bir gelişme dönemi oldu. Bu yolda bana yardım eden herkese borçluyum. Garip bir psikobiyografi, psikoterapi, pedagojisi karışımı bu anlatının ortaya çıkmasında bana yardım eden editörlere Marjor Braman, Harper Collins'teki destek ve rehberlik anıtı, Kent Karol ve evdeki olağanüstü editörlerim olan oğlum ben ve karım Merlin. Müsveddenin bir kısmını ya da tamamını okuyarak öneri getiren çok sayıda arkadaşıma ve meslektaşıma, Van ve Margaret Harvey, Walter Scholl, Ruth Helen Josephson, Karolin Zaroff, Murray Balmes, Julius Kaplan, Scott Wood, Herb Kotz, Roger Walsh, Saul Spiro, Jean Rose, Helen Blau, David Spiegel. Bu proje boyunca arkadaşlık ve desteğini esirgemeyen terapistlerden oluşan destek grubuma, diğer katkılarının yanı sıra kitabın adını da öneren, önceki kitabım Bağışlanan Terapi'de yaptığı gibi şaşırtıcı ve çok yetenekli temsilcim Sandy Dijkstra, araştırma asistanım Gary Doran'a. Schopenhauer yazışmalarının çoğu İngilizce'ye ya da ya çevrilmiş ya da beceriksiz bir şekilde aktarılmış. Çeviri yardımları ve muhteşem kütüphane araştırmaları için Almanca araştırma asistanım Markus Boergin ve Felix Reuter'e Walter Scholl olağanüstü bir entelektüel rehberlik yaptı ve her bölümün başında bulunan ve Schopenhauer'un etkileyici ve bilinçli duruşunu daha iyi yansıtan epigramlarının çevrilmesine yardımcı oldu. Bu çalışmada da eşim Merlin diğerlerinde olduğu gibi bir destek ve sevgi abidesi gibi davrandı. Yazımda pek çok kitap bana rehberlik etti. Rudger Safranski'nin Muhteşem Yaşam Öyküsü, Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy'ye Harvard University Press 1989 çok şey borçluyum ve Berlin kafedeki uzun sohbetimizdeki cömert danışmanlığı yüzünden de kendisine müteşekkirim. Biblioterapi fikri, bütün felsefe külliyatını okuyarak kendini tedavi etme, Byron Magee'nin harika kitabı Confession of a Philosopher'dan New York Modern Library 1999 geldi. Bilgi veren diğer çalışmalar şunlardır. Byron Magee, The Philosophy of Schopenhauer, Oxford, Clarendon Press 1983-1997'de yenilendi. John E. Atwell, Schopenhauer, The Human Character, Philadelphia, Temple University Press, 1990. Ben Ami Scharfstein, The Philosophers, Their Lives and the Nature of Their Thought, New York, Oxford University Press, 1989. Patrick Gardiner, Schopenhauer, St. Augustine Press, 1997. Edgar Saltus, The Philosophy of Disenchantment, New York, Peter Eckler Publishing Corporation 1985. Christopher Janeway, The Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge, UK, Cambridge University Press 1999. Michael Tenors, Schopenhauer, New York, Routledge 1999. Frederick Copplestone, Arthur Schopenhauer, Philosopher of Pessimism, Andover, UK, Chapel River Press 1946. Peter Rape, Philosophical Counseling, Westport, Conn, Prager, Schmidt, C. Schuster, Philosophy Practice, An Alternative to Counseling and Psychotherapy, Westport-Con, Prager 1999. Lou Marinoff, Plato, Not Prozac, New York, HarperCollins 1999. Edition, Pierre Hedot ve Arnold Davidson. Philosophy as a Way of Life, Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Çeviren Michael Case. New Heaven, Blackwell 1995. Martha Nussbaum, The Therapy of Desire, Princeton, New Jersey, Princeton University Press 1994. Alex Howard, Philosophy of Counseling and Psychotherapy, Pythagoras to Postmodernism, London, Macmillan 2000. Aldığımız her nefes bize sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker. Nihai olarak zafer ölümün olacaktır çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz. Tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi. 1. Ölüm ve hayatla ilgili vaazları herkes kadar Julius da bilirdi. Doğar doğmaz ölmeye başlarız diyen stoacılarla ve benim olduğum yerde ölüm yok, ölümün olduğu yerde de ben. O halde ölümden neden korkayım ki mantığını yürüten Epikuros'la aynı fikirdeydi. Bir hekim ve psikiyatr olarak bu teselli sözlerini ölmekte olanların kulaklarına sık sık fısıldardı. Bu kasvetli düşüncelerin hastalarına yararlı olduğuna inansa da bir gün kendisini de ilgilendirebilecekleri hiç aklına gelmemişti. Yani 4 hafta önce hayatını sonsuza kadar değiştiren o korkunç ana dek. O an yıllık rutin fiziksel muayenesiydi. Dahiliye doktoru Herb Katz, eski dostu ve tıp fakültesinden sınıf arkadaşıydı, muayenesini tamamlamış ve her zamanki gibi Julius'a giyinip raporu için ofisine gelmesini söylemişti. Herb masasında oturmuş, Julius'un dosyasını tarıyordu. Genelde 65 yaşındaki çirkin bir adam için oldukça iyi görünüyorsun. Prostat biraz büyümüş ama benimki de öyle. Kan kimyası, kolesterol ve yağ seviyeleri iyi durumda. İlaçlar ve diyetin işe yarıyor. İşte yaptığın yürüyüşle birlikte kolesterolünü yeterince düşüren Lipitor için reçeten. Biraz mola verebilirsin. Arada bir yumurta ye. Ben her pazar kahvaltıda 2 tane yiyorum. Ve işte tiroidin içinde reçeten hazır. Dozu biraz artırıyorum. Tiroid bezin yavaşça kapanıyor. İyi tiroid hücreleri ölüyor ve yerini fibriyotik doku alıyor. Bildiğin gibi iyi durumda. Bu hepimizin başına gelebilir. Ben kendim de tiroid tedavisi görüyorum. Evet Julius, hiçbir parçamız yaşlanma kaderinden kaçamıyor. Tiroidinle birlikte dizindeki kıkırdak da yaşlanıyor, saç foliküllerin ölüyor ve üst sıra disklerin eskisi gibi değil. Dahası cildinin bütünlüğü de açık bir şekilde bozuluyor. Epitel hücrelerin yaşlanıyor, o kadar. Yanaklarındaki yaşlılık keratozonlarına, şu kahverengi lezyonlara bak. Julius'un kendini incelemesi için küçük bir ayna uzattı. Seni son gördüğümden bu yana bir düzine kadar artmış. Güneşle ne kadar zaman geçiriyorsun? Önerdiğim gibi geniş kenarlı şapka takıyor musun? Bunlar için bir cilt uzmanına görünmeni istiyorum. Bob King iyidir. Hemen yanındaki binada. İşte numarası. Onu tanıyor musun? Julius başıyla onayladı. Sıvı nitrojen damlasıyla çirkin olanları yakabilir. Ben geçen ay kendim birkaç tanesini aldırttım. Önemli bir şey değil. 5-10 dakika sürüyor. Artık pek çok dahiliyeci bu işi yapıyor. Ve sırtında da bakmasını istediğim bir şey var. Sen göremezsin. Sağ kürek kemiğinin hemen altında. Diğerlerinden farklı görünüyor. Renklenmiş ve sınırları kesin değil. Belki önemsiz bir şeydir ama bir kontrol etsin. Tamam mı dostum? Belki önemsiz bir şeydir ama bir kontrol etsin. Julius, Herb'ün sesindeki gergin ve zorlama rahatlığı algılamıştı. Ama hata olamayacak kadar açıktı. Bir doktorun başka bir doktora renklenmiş ve sınırları kesin değil demesi bir telaş nedeniydi. Potansiyel melanomun şifresiydi bu. Ve şimdi geriye dönüp bakınca Julius o sözü, o tek anı, kaygısız hayatının sona erdiği ve ölümün şimdiye kadarki görünmez düşmanının bütün korkunç gerçekliğiyle karşısında şekillendiği nokta olarak tanımlıyordu. ölüm yatıya gelmişti ve yanından da bir daha ayrılmadı. Ardından gelen bütün korkular önceden tahmin edilebilir dipnotlardı. Bob King, sayısız San Francisco doktoru gibi yıllar önce Julius'ın hastası olmuştu. Julius 30 yıldır psikiyatri topluluğunun önde gelen bir üyesiydi. Kaliforniya Üniversitesi psikiyatri profesörü olarak kariyerinde sayısız öğrenciyi eğitmişti ve 5 yıl önce Amerikan Psikiyatri Derneği'nin başkanı olmuştu. Şöhreti mi? Şaka değil, doktorların doktoruydu. Son çare terapisti, hastasına yardım etmek için her şeyi yapmaya hazır olan cin fikirli bir büyücü. Bu yüzden Bob King, 10 yıl önce uzun süredir devam eden Vico'dan bağımlı doktorların ilaç tercihi, çünkü bulunması çok kolay, bağımlılığının tedavisi için Julius'a danışmıştı. O dönemde King'in başı ciddi dertteydi. Vico'dan gereksinimi çarpıcı şekilde artmıştı. Evliliği tehlikedeydi. Doktorluğu kötüye gidiyordu ve her gece uyuyabilmek için ilaç alması gerekiyordu. Bob terapiye girmeye çalışmıştı ama bütün kapılar yüzüne kapanmıştı. Başvurduğu bütün terapistler hasta hekimlerin katıldığı iyileşme programına katılmasında ısrar etmişti. Bu Bob'un reddettiği bir plandı çünkü diğer bağımlı doktorlarla terapi grubuna katılarak mahremiyetinden taviz verme fikri hiç hoşuna gitmiyordu. Terapistler vazgeçmiyordu. Resmi iyileşme programını kullanmadan halen çalışmakta olan bağımlı bir doktoru tedavi ederlerse kendilerini tıp kurulu tarafından cezalandırma ya da kişisel dava açılma, örneğin klinik çalışmasında bir yargı hatası yaparsa riskine atmış olurlardı. İşini bırakıp başka bir şehirde isimsiz olarak tedavi olmak için izin almadan önce son çare olarak Julius'tan yardım istemiş. O da riski kabul edip Vico'dan kendi başına uzaklaşacağı konusunda Bob King'e güvenmişti. Ve terapi her bağımlıyla olduğu gibi zor olmasına rağmen Julius 3 yıl boyunca iyileşme programının yardımı olmaksızın Bob'u tedavi etmişti. Ve bu da her terapistin sakladığı sırlardan biriydi. Hiçbir şekilde tartışılamayacak ya da yayımlanamayacak bir terapotik başarı. Julius, dahiliye doktorunun muayenehanesinden çıktıktan sonra arabasında oturdu. Kalbi o kadar şiddetli çarpıyordu ki araba sarsılıyor gibiydi. Artan korkusunu yatıştırmak için derin bir nefes aldı, sonra bir tane daha, bir tane daha. Titreyen ellerle cep telefonunu açıp acil bir randevu için Bob King'i aradı. ''Hoşuma gitmedi'' dedi Bob ertesi sabah, iri yuvarlak büyüteçle Julius'ın sırtını incelerken. ''İşte, al kendin bak, iki aynayla bunu yapabiliriz.'' Bob onu duvar aynasının önüne oturttu, sırtındaki benin yanına büyük bir ayna tuttu. Julius aynadan dermatoloğa baktı. Sarışın, kırmızı suratlı bir adamdı. Uzun heybetli burnunun üstünde kalın çerçeveli gözlüğü duruyordu. Bob'un küçükken diğer çocukların onunla nasıl hıyar burunlu diye alay ettiklerini anlattığını hatırladı. 10 yıldan fazla değişmemişti. Julius'ın hastası olduğu, her zaman oflayıp puflayarak birkaç dakika geç geldiği zamanlardaki gibi sıkıntılı görünüyordu. Bob hızla muayenehanesine dalınca aklına ilk gelen Matt Hatter'ın "Geç, çok önemli bir randevu için geç." sözü aklına geliyordu. Kilo almıştı ama her zamanki gibi kısaydı. Dermatolog gibi görünüyordu. Kim uzun boynu bir dermatolog görmüştü ki? Sonra Julius gözlerine baktı. Oh oh, endişeli görünüyorlardı. Göz bebekleri irileşmişti. İşte yaratık şu. Bob ucunda silgi olan plastik çubuk kalemle sağ kürek kemiğinin altındaki şu düz bendiye işaret ederek Julius aynadan bakıyordu. Başıyla onayladı. Bob küçük bir cetvelle boyunu ölçerek sözlerine devam etti. 1 santimetreden küçük bir gölge. Eminim tıp fakültesindeki dermatoloji dersinden ASRÇ pratik yolunu hatırlıyorsundur. Julius sözünü kesti. Tıp fakültesi dermatolojisinden bir şey hatırlamıyorum. Bana bir aptalmışım gibi davran. Tamam. ASRÇ. A asimetri. Şuraya bak. Kalemiyle lezyonun bir bölümünü gösterdi. Sırtındaki diğer benler gibi yuvarlak değil. Şunu ve şunu görüyor musun? Yakınındaki iki beni işaret etti. Julius derin bir nefes alarak gerilimini azaltmaya çalıştı. S sınırlar. Şimdi şuraya bak. Görmenin zor olduğunu biliyorum. Bob tekrar kürek kemiğinin altındaki beni işaret etti. Şu üst bölgedeki sınırın ne kadar keskin olduğunu görüyor musun? Ama yan tarafta sınır o kadar açık değil. Yalnızca yandaki derinin içinde kaybolup gidiyor. R. Renklenme. İşte şurada. Açık kahverengi görünüyor. Büyüteçle bakarsan küçük bir miktar kırmızı, biraz siyah, hatta biraz gri görüyorum. Ç. Çap. Dediğim gibi belki bir santimetrenin 1/8 kadar. Bu iyi bir büyüklük ama ne kadar süredir orada olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani ne kadar hızlı büyüdüğünü. Herb Katz geçen yıl orada olmadığını söylüyor. Son olarak büyüteç altında bakılabildiğinde ortasında ülserleşme olduğuna kuşku yok. Aynayı bırakarak gömleğini giy Julius. Hassı düğmelerini iliklemeyi bitirdikten sonra King muayenehanedeki küçük tabureye oturup söze başladı. Şimdi Julius, bu konudaki literatürü biliyorsun. Endişeler çok belirgin. Bak Bob diye karşılık verdi Julius. Önceki ilişkimizin bu işi senin için zorlaştırdığını biliyorum ama lütfen benden senin işini yapmamı isteme. Bu konuda bir şey bildiğimi düşünme. Şu anda dehşetten paniğe doğru hızla ilerliyorum. Kontrolü ele almanı istiyorum. Bana karşı son derece dürüst olmanı ve benimle ilgilenmeni de. Benim senin için yaptığım gibi ve Bob bana bak. Gözlerini öyle kaçırdığın zaman ödüm patlıyor. Haklısın. Özür dilerim. Doğruca gözlerine baktı. Sen benimle çok ilgilendin. Ben de aynı şeyi senin için yapacağım. Boğazını temizledi. Tamam. Benim klinik izlenimime göre bu bir melanom. Julius'un yüzünü buruşturduğunu görünce ekledi. Öyle bile olsa teşhis sana çok az şey söyler. Çoğu, bunu unutma, çoğu melanom kolayca tedavi edilir ama bazıları çok zorludur. Patologdan bazı şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle melanom mu? Öyleyse derinliği ne kadar? Yayılmış mı? Bu yüzden ilk adım biyopsi ve parçayı patoloğa götürmek. Burada işimiz biter bitmez, lezyonu çıkarması için bir genel cerrah arayacağım. Bütün bu işlem sırasında onun yanında olacağım. Sonra patolog lezyonun donmuş bir kesitini inceleyecek ve eğer sonuç negatifse bu harika. İşimiz bitti demektir. Eğer pozitif çıkarsa melanomdur. En şüpheli nodülü çıkaracağız veya eğer gerekirse birkaç nodül rezeksiyonu yapacağız. Hastaneye yatman gerekli değil. Bütün işlem cerrahi biriminde yapılacak. Eminim deri nakli gerekmeyecek ve en fazla bir gün işe gidemeyeceksin. Ameliyat yerlerin birkaç gün rahatsızlık verecek. Biyopsiden daha fazla şey öğrenene kadar söylenebilecek başka bir şey yok. Sana istediğin gibi bakacağım. Bu konudaki yargılarıma güven. Böyle yüzlerce vaka gördüm. Tamam mı? Sekreterim bugün zaman, yer ve hazırlık talimatlarıyla ilgili ayrıntılar için seni arayacak. Tamam mı? Julius başıyla onayladı. İkisi de ayağa kalktılar. Üzgünüm dedi Bob. Seni bu durumdan kurtarmayı çok isterdim ama yapamam. Okunması gereken belgelerle dolu bir dosya uzattı. Bunu istemeyebilirsin ama senin durumundaki hastalarıma her zaman veririm. Kişiye bağlı, bazıları bilgiyle rahatlar, diğerleri bilmemeyi tercih ederek muayenehaneden çıkar çıkmaz fırlatıp atar. Umarım ameliyattan sonra sana daha neşeli şeyler söyleyebilirim. Ama hiçbir zaman neşeli şeyler olmayacaktı. Sonraki haberler daha karanlıktı. Biyopsi işleminden 3 sonra tekrar buluştular. Bunu okumak ister misin diye sordu Bob. Elindeki son patoloji raporuydu. Julius'un başını iki yana salladığını görünce raporu gözleriyle tekrar tarayıp söze başladı. Tamam, şu işi bitirelim. Sana söylemek zorundayım. Durum iyi değil. Bu bir melanom ve birkaç dikkate değer özelliği var. Derin, 4 milimetrenin üzerinde. Ülserli ve 5 pozitif nodül var. Yani, hadi Bob, lafı dolandırıp durma. Dikkate değer 4 milimetre, ülserli, 5 nodül. Açık konuş. Sokaktaki herhangi bir adammışım gibi konuş benimle. Yani haberler kötü. Büyük bir melanom bu ve nodüller yayılmış. Buradaki gerçek tehlike daha uzaklara da yayılmış olması. Ama CT taramasına kadar bunu bilemeyeceğiz. Onun da yarın 8 yapılması için randevu aldım. 2 sonra konuşmaya kaldıkları yerden devam ettiler. Bob, CT taramasının negatif olduğunu söyledi. Vücuttaki başka bir yere yayıldığına dair bir bulgu yok. Bu ilk iyi haberdi. Ama öyle bile olsa Julius, bu yine de tehlikeli bir melanom. Ne kadar tehlikeli? Julius'un sesi titriyordu. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz burada? Hayatta kalma oranı nedir? Bu soruya yalnızca istatistiksel anlamda yanıt verebileceğimizi biliyorsun. Herkes farklıdır. Ama istatistikler 4 mm derinliğindeki 5 nodüllü ülserli bir melanom için 5 yıllık hayatta kalma oranının %25'ten az olduğunu gösteriyor. Julius başı önde, kalbi deli gibi çarparak gözlerinde yaşlarla birkaç dakika oturduktan sonra sordu. Devam et. Açık konuşuyorsun. Hastalarıma ne söyleyeceğimi bilmem gerekiyor. Hastalığımın seyri nasıl olacak? Neler olacak? Kesin konuşmak zor. Çünkü vücudunun bir yerinde başka bir melanom görünene kadar başka bir şey olmayacak sana. Yeni bir melanom çıktığında özellikle metastaz yapmışsa seyri hızlı olabilir. Belki haftalar ya da aylar. Hastalarına gelince bunu söylemek çok zor ama önünde en azından bir yıllık sağlıklı bir ömür bulunduğunu düşünmek mantıksız olmaz. Julius yavaşça başıyla onayladıktan sonra başını kaldırmadı. Ailen nerede Julius? Yanında birisini getirsen iyi olmaz mıydı? 10 yıl önce karımın öldüğünü biliyorsun. Oğlum Doğu sahilinde ve kızım Santa Barbara'da. Onlara henüz hiçbir şey söylemedim. Hayatlarını gereksiz bir şekilde bozmanın anlamsız olacağını düşündüm. Yaralarımı kendi mahremiyetim içinde sararım ama eminim kızım hemen gelecektir. Julius, sana bunları söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Sözlerimi biraz iyi haberle bitireyim. Sürmekte olan bir sürü araştırma var. Bu ülkede ve dışarıda bir düzine oldukça aktif laboratuvar var. Bilinmeyen nedenlerle melanom oranı arttı. Son 10 yılda neredeyse ikiye katlandı ve çok sıcak bir araştırma alanı. Yakında müthiş bir buluş yapılabilir. Sonraki haftalarda Julius sersemlemiş bir halde yaşamına devam etti. Yunan ve Latin dili ve edebiyatı profesörü olan kızı Evelyn derslerini iptal edip birkaç gün onunla geçirmek için hemen yanına geldi. Julius onunla, oğluyla, kız ve erkek kardeşleriyle ve yakın arkadaşlarıyla uzun uzun konuştu. Sık sık sabaha karşı üçte çığlıklar atarak korku içinde nefes almaya çalışarak uyanıyordu. Hastalarıyla randevularını ve terapi grubuyla seanslarını 2 haftalığına iptal etti ve saatlerce onlara neyi nasıl söyleyeceğini düşündü. Ayna ona hayatının sonuna gelmiş bir adam olduğunu söylemiyordu. Her gün yaptığı 3 millik yürüyüş vücudunu genç ve zinde tutuyordu. 1 gram yağ fazlası yoktu. Gözlerinin ve ağzının kenarında birkaç kırışık vardı. Sayıları fazla değildi. Babası öldüğünde hiç kırışığı yoktu. Gözleri yeşildi. Julius bununla her zaman gurur duymuştu. Güçlü ve samimi gözler. Güvenilebilir, herkesin bakışlarını üzerinde tutabilen gözler. Genç gözler, 16 yaşındaki Julius'un gözleri. Ölmekte olan adam ve 16 yaşındaki Julius birbirlerine onlarca yıllık farktan baktılar. Dudaklarına baktı, dolgun, arkadaş canlısı dudaklar. Şu umutsuz anında bile sıcak bir gülümsemenin kıyısındaki dudaklar. Zapt olunmaz siyah kıvırcık saçları yalnızca şakaklarında hafifçe kırlaşmıştı. Bronx'ta ergenlik çağında bir delikanlıyken dükkanı Meyer'in şekerci dükkanıyla Morris'in kasap dükkanının arasında bulunan beyaz saçlı kırmızı yüzlü Yahudi düşmanı yaşlı berber çelik tarakla tarayıp büyük makasla keserken sert saçlarına küfretmişti. Şimdi Meyer, Morris ve berber hepsi ölmüştü ve 16 yaşındaki küçük Julius ölümün çağrı listesindeydi.